Ayrım 9. Sayfa 61. 8. Deli olanlar bir daha delirmez. Eve dönerken zihnimdeki fırtına bütün sertliğiyle sürmesine rağmen sokakta kar durmuştu. İnanılmaz şey, daha bir saat önce kesif bir bulut gibi kentin üzerine örten o beyaz zerreciklerden eser yoktu. Hayır, birdenbire kesilmemişti. Kadıköy'ünde vapurdan inerken seyrekleşerek duracağının belirtilerini göstermiş, attığım her adımda biraz daha azalmış, bir zamanlar geniş bahçeli konakların yer aldığı, şimdi bitişik nizam apartmanlarının yan yana sıralandığı sokağımızın ağzına geldiğimde ise karanlıkta uçuşan bir tek beyaz tanecik bile kalmamıştı. Kar azalmaya başlayınca bizim geveze şoförün söylediği gibi kuru bir ayaz çıkmıştı. Dokunduğu her yeri kasıp kavuran, karları ışıltılı pırlantalara, yerdeki su birikintilerini parlak buzlara dönüştüren sert bir rüzgar, başka bir taksi şoförünü daha muhtemel tanık haline getirmekten korktuğumdan, yüzümü yakan bu rüzgara, ıslak ayaklarımı keçeleştiren amansız soğuğa aldırmadan iskeleden eve kadar yürümüştüm. Apartmanın kapısına gelince girişteki akasya ağacının karlarla kaplı dallarının arasından gökyüzüne baktım. Karanlığın derinliklerinde birkaç yıldız inatla parıldıyordu. Rüzgar biraz daha hızlanırsa belli ki bulutlar silinecek, öteki yıldızlar da gizlendikleri yerlerden ortaya çıkıp gökyüzünü billurdan bir yarım küre haline getireceklerdi. Ama benim bu enfes gecenin tadını çıkaracak halim yoktu. Evime girmek, bu kristal geceden, bu soğuğa kesmiş karanlıktan, binaları, ağaçları, arabaları, çöp bidonları karla örtülmüş bu sokaktan kurtulmak, öğleden sonra gelen o telefonla başlayıp giderek daha korkunç bir hal alan bu kabustan bir an önce uyanmak istiyordum. Kabusumu soğuk geceyle birlikte dışarıda bırakmayı ümit ederek daldım apartmandan içeri. Çoğu benim gibi yaşını başına almış, meraklı komşularıma görünmemek için merdivenlere hızla tırmanarak ikinci kattaki dairemin çelik kapısını aceleyle açıp kendimi güvenli duvarların arasına attığımda evimin tatlı sıcaklığı anında sardı bütün bedenimi. İnsanın evi gibi yok, derdi Tahir Hoca. Özellikle de bizde ya da Nusret'lerde geç saatlere kadar çalıştığımız gecelerde. Hocam, gitmeseniz burada kalsanız, dediğimizde ''Yok yok, gideceğim, burada uyuyamam.'' diyerek sevgiyle başını sallardı. ''Berrin Hanım bekler, hem ben de rahat edemem zaten.'' Sahiden de dünyanın en huzurlu yeri insanın kendi eviydi, ama dışarıda yaşadığınız gerilim dolu anları yanınızda getirmediyseniz, vicdan azabınız acımasız bir kene gibi teninize yapışıp kalmadıysa. Hayır, evimde de huzur bulamayacaktım. O kadın burada da rahat bırakmayacaktı beni. Yıllar önce Amerika'ya giden sevgilimden bahsetmiyorum. O zaten her zaman bu evdeydi. Beni terk etmiş olmasına rağmen hiçbir zaman hayatımdan çıkmamıştı. Nusret'ten değil, ötekinden bahsediyorum. Bu akşam birdenbire karşıma çıkan, o yaşlanmaya yüz tutmuş kadından. Mavi gözleri bir parça Nusret'i andırsa da 21 yıl önceki sevgilime hiç benzemeyen, belki de sırf bu yüzden o kırış kırış boynuna mektup açacağın acımasızca sapladığım zavallıdan. O sebepten olacak sofada karın ıslaklığı ile ağırlaşmış paltomu çıkartırken öylece kala kaldım. Sanki içerideki odada, karşıdaki koltukta o kadın oturmuş beni bekliyordu. Mavi gözlerinde derin bir şaşkınlık, bluzunda yerde, duvarlarda gittikçe koyulaşan kan lekeleri. Hayır, artık buna bir son vermeliydim. Bütün o görüntüleri kovdum kafamdan. Bütün vicdan azaplarını sildim ruhumdan. Artık bedenimle donmak üzere olan parmaklarımla ilgilenebilirdim. Hala elimde duran paltomu portmantoya astım, eğilip makosenleri çıkardım, neredeyse donmak üzere olan ayaklarımdan. Çoraplarımın ikisi de aşık kemiğime kadar ıslanmıştı, hızla kurtuldum onlardan da. Kadife kumaşı ise eprimiş, tabağını yer yer erimiş terliğimin kuru zemini ilaç gibi gelmişti, üşümüş ayaklarıma, ama rahatlığın tadını çıkaracak vakit yoktu. Suları zemine damlamasın diye çoraplarımı avuçlarımın arasına alarak aceleyle banyoya yöneldim. Salondan hızla geçerken belki de yıllardır ilk kez dairem hakkında düşünmeye başladım. Düşünmek değil de kıyaslamak. Evet, kullanılmamaktan eskimiş, yaşanmamaktan tuhaflaşmış, ne yana baksanız sevgisizliğin hissedildiği sahtiyan apartmanındaki o daireyle kıyasladım evimi. Gurure benzer bir his uyandı içimde. Nerede o yalnızlığın hüküm sürdüğü, her yanı örümcek ağları gibi kederle kaplı o daire, nerede yıllardır bekar yaşamama rağmen düzenli, tertipli, tertemiz, sımsıcak şu yuvam. Yuvam mı? Çoraplardan sızan suların neredeyse avucumdan taşmak üzere olmasını aldırmadan hayal kırıklığı içinde yavaşladım. İyi de bir evin yuva olabilmesi için orada bir aile olması gerekmez mi? Evlilikten söz etmiyorum, sadece birbirini seven, biri olmadan öteki de mutsuz olacağından, aynı çatı altında yaşamayı seçmiş insanlardan bahsediyorum. Sadece bir eş de değil, müşfik bir anne. Ona baktığında köklerini hissedebileceğin, onun bedeninde kendini görebileceğin bir baba. Belki daha da iyisi şefkat gösterebileceğin bir evlat. Onun seni hayata bağlayacak bitmek bilmeyen sorunları. Böyle insanlar olmadan, düzenli tertipli de olsa, her tarafı bal dök yala tertemiz de olsa bir mekana yuva denebilir miydi? Bu haliyle benim evimin de bırakın yuva olmasını, Nusret'in yıllar önce benimle birlikte terk ettiği, ölmekte olan dairesinden hiçbir farkı yoktu. Geniş oturma odasında orta yaşlı bir kadın cesedi bulunmasa da, benim evim de tıpkı o terk edilmiş daire gibi yaslı, kederli, tıpkı sahibi gibi acınacak haldeydi. Ve bu evde cansız bir kadın bedeni olmasa da o kadının genç hayaleti aslında yıllardır benimle birlikteydi. Belki de güzel anılar zannettiğim görüntüler, fısıltılar, kokular, geçmişte yaşananlar değil, o hayaletin bu tertipli, bu temiz, bu düzenli evdeki derin mutsuzluğu kırmak için bıraktığı işaretlerden başka bir şey değildi. Banyoda o işaretlerin en belirgini karşıladı beni. Fayanslara, mermerlere, aynaya, havluya kadar sinmiş o amansız menekşe kokusu. Sonunda bizim sabırlı kadife kadını bile isyan ettiren koku. Güzel de fazlası insanın içini bayıyor Müştak Bey. Çamaşır yumuşatıcısı, yer temizleyicisi, sabun, şampuan, krem, yer gök, menekşe, içimiz dışımız menekşe. Yapmayın, biraz da başka kokular kullansak. Başka kokular kullanmadık çünkü hayatımın en güzel anılarını. Anıları mı dedim? Hayır, o kadının muhteşem hayaleti demek istiyordum. Gölgesi bu evin her yanında dolaşan o hayaleti ürkütmek, kaçırmak, yitirmek istemiyordum. Onu da yitirirsem... Avuçlarımın arasından süzülen damlalar dağıttı düşüncelerimi, kaygıyla bakışlarımı yere çevirdim. Düşen kirli damlalar beyaz fayansların üzerinde solgun lekeler bırakıyordu. Aceleyle lavaboya yöneldim, avucumdaki çorapları mermer zemine bıraktım. Dolabın yan çekmecesinden menekşe kokulu yeni bir kalıp Hacı Şakir sabunu çıkarttım. Sanki yıkamazsam dünyanın sonu gelecekmiş gibi canım sabunu büyük bir maharetle ıslak çoraplarıma sürmeye başladım. Kirli damlalar gri bir renk alarak lavabonun sert zeminine düştüler. Musluğun vanasını sıcak suya çevirdim. Çoraplarımı çitilemeye başladım. Gri sular açıldı, saydamlaştı. Berrak bir hal aldı, rahatladım. Temizlenen çoraplarımı özenle sıktım. Kaloriferin üzerine yan yana düzgünce astım. Ellerimi yıkamak için yeniden lavaboya dönerken bakışlarım kadife kadının kazara kırdığı için geçen sene yenilediğim aynaya takıldı. Sıcak sudan yükselerek camın saydam yüzeyini kaplayan ince buğunun arkasından kollarını göğsünde kavuşturmuş bir adam kınayan gözlerle bana bakıyordu. Ne yapıyorsun Müştak? Karşımda babam varmış gibi elim ayağım birbirine dolandı. Çoraplarını yıkamak sorunlarını çözecek mi sanıyorsun? Ne diyordu bu adam? Neden bahsediyordu? Ne yapıyorsun diye öncekinden daha yüksek sesle yineledi. Bal rengi gözlerinde öfke yalımları belirmişti. Titremeye başladım. "Titreme," dedi otoriter bir sesle. "Korkunun faydası yok. Artık çok geç. Bir kadını öldürdün. Sevdiğin kadını, Nusret'i." "Hayır, ben onu öldürmeyi istemedim," diyecek oldum. "Hiç inkara kalkışma," diye kestirip attı. "Evet, yaptın. Hayatını adadığın kadını, biricik aşkını, aklının ve ruhunun sultanını acımasızca öldürdün. Bence yanlış da yapmadın ama gerçeği artık kabul et." Aslında Nusret değildi, onun yaşlı haliydi. "Benim aşık olduğum kadın," diye kendini kandırma. "Senin aşık olduğun kadının gençliği filan kalmamıştı. Tıpkı senin gençliğinin kalmadığı gibi. Şu haline bir bak. 60 küsür yaşındasın ama daha şimdiden ihtiyar bir adam gibi duruyorsun. Tahir Hoca bile senden daha genç görünüyor. Görünmese de ruhu genç adamın. Sen yaşlandın. Nusret de yaşlanmıştı. O saplantılı aklın artık onun artık seni sevmediği gerçeğini nasıl kabul etmediyse yaşlanmış olduğu gerçeğini de kabul etmedi. Onu tam da bu yüzden öldürdün. İşte olan bu. Artık yüzleşme zamanı." Aynadaki adamın bal rengi gözlerindeki keskin ışık büyüdü, bütün yüzünü kapladı. Sanki mucizevi bir şekilde gençleşmeye başlamıştı. "İşte böyle," dedi kendinden emin bir tavırla. "İşte böyle bak bana, daha cesur, daha cüretkar. Yaptıklarının sorumluluğunu alma zamanın geldi de geçiyor. Hatırlamıyor oluşun gerçekleri değiştirmez. O cinayet bir gerçek. O kadını sen öldürdün. Aman Allah'ım, bu nasıl yaptım diye paniklemenin faydası yok. Anneye bağlı çocukluk mu? Bastırılmış kişilik mi? Titizlik takıntısı mı? Çorap yıkamak mı? Artık bunlara sığınmak sana yarar sağlamaz. Şimdi güçlü olma zamanı. Oturup sakin sakin düşünmeliyiz." Düşük omuzlarım toparlanmasa da çenemdeki titreme geçmiş, rahat nefes almaya başlamıştım. O güvenle musluğa uzandım, vanayı soğuğa çevirdim, avuçlarıma cömertçe doldurduğum suyu yüzüme çarptım. Bütün bedenim ürperdi, titredim. Ürperdi benden, aynadaki adamı geçti. Tıpkı benim gibi hafifçe sarsıldığını gördüm. Onu kendi bedenimde hissettim, doğrudan ruhumun içinde. Koca Yunus'un "bir ben vardır bende, benden içeri" dediği şey bu adam olmasa da aynadaki o suret benim bir parçamdı. Yüzümden, ellerimden süzülen suların yere damladığını fark ettim. Sadece fayanslar ıslanmasın diye değil, aynı zamanda o tuhaf ürpertiden kurtulmak için duvarda asılı havluya uzandım. Yumuşacıktı, menekşe kokuyordu, yüzüme bastırdım. Pamuklu kumaş tenimdeki ıslaklığı emerken ne beni terk eden sevgilim ne de bugün öldürdüğüm onun yaşlı hali canlandı gözlerimin önünde. Galiba aklım başıma geliyordu. Zil o anda çalmaya başladı. Telefonun değil, kapının zili. İrkildim. Üstelik hiç durmaksızın ardı ardına, evin içinde değil, kafatasımın içinde acımasızca yankılanarak, hiç durmadan ısrarla. Başım döndü, gözlerim karardı. Kapıdaki kişinin umurunda değildi benim başımın dönmesi, aklımın karışması. Ardı ardına basıyordu zile. Sanki evde olduğumu bilir gibi panikledim. Ne yapacaktım ben şimdi? Ya Nusret'in abisi su atsa? Nasıl anlatacaktım bu dairede bu cesetle ne hatlar karıştırdığımı? Suat'ın çatılmış kumral kaşları zaten asansörde öpüşürken de yakalamıştı bizi Nusret'le. Daha derin bir baş dönmesi, düşmemek için lavaboya tutundum. Zil kafatasımın içinde çınlamayı sürdürüyordu. Başımı kaldırınca üzerindeki buğu çoktan uçup gitmiş aynada, az önce yalnızlığa terk ettiğim adamın güvenle hatta bir parça zalimce bakan gözlerini gördüm. Düştüğüm durumdan zevk alıyor gibiydi. Neredeyse öfkelenecektim ama arkadaki bej rengi küvet perdesi uyandırdı beni. Kendime geldim. Burası Nusret'in değil, benim evimdi. Kendi banyomdaydım. Çalan benim dairemin ziliydi. Deliriyorum galiba. Zaten deli olanlar bir daha delirmez, dedi aynadaki adam dudaklarında müstehzi bir gülümsemeyle. Onunla uğraşacak halim yoktu. Zil hala çalıyordu. Aceleyle çıktım banyodan. Kapıyı açınca Şaziye'nin lacivert, kemik çerçeveli gözlüklerinin arkasındaki endişeli kara gözleriyle karşılaştım. Neredesin ayol dakikalardır? Bütün o suçluluk azabını, kaygılarımı, korkularımı, aklımı ele geçiren deliliğimin bütün kanıtlarını yüzümden silmeye çalışarak sahte bir samimiyetle gülümsedim. Banyodaydım, duymamışım. Kusura bakma Şaziye. Elindeki kaseyi de şimdi fark ediyorum. Teyze kızım, bütün gizleme çabalarıma rağmen hareketlerimde bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Kuşkulu gözlerle beni süzerken konuyu dağıtmak için elindeki kaseyi göstererek sordum. Bu ne? Cam kasede şehri kaplayan kar gibi bembeyaz, kare biçiminde kesilmiş bir tatlı hafifçe titriyordu. Su muhallebisi diye kendi sorumu kendim yanıtladım. Bu evde anneannemden sonra en güzel su muhallebisini Şaziye yapardı. Bu evde mi dedim? Evet, bir zamanlar hepimiz bu apartmanın yerinde bulunan dedeme ait o görkemli konakta yaşardık. Şevki Paşa Konağı. Orası bizim evimizdi. Orası diyorum çünkü dört köşe bir kutuyu andıran bu beton, çelik, plastik yığınından oluşmuş apartmanla bizim konağımızın uzaktan yakından hiçbir alakası yoktu. Belki de hayatımızda yaptığımız en büyük yanlışlardan biri dede yadigarı canım konağı her davranışından sahtekarlık akan o sinsi müteahhide vermekti. Haklı nedenlerimiz de yok değildi. Eskiyen konakla başa çıkmak giderek zorlaşıyordu. Satıla satıla iyice azalan gayrimenkullerimizin getirdiği kira, eski kocasından zırnık nafaka koparamayıp kendi kazandıklarıyla yetinmek zorunda kalan Şaziye'nin çok da iyi olmayan kazancı, benim üniversiteden aldığım maaş, konağı ayakta tutmak için yeterli değildi. Ve ne yalan söyleyeyim, bizim konağın yerine 8 katlı bir apartman diken eli çabuk müteahhidin hem Şaziye'ye hem de bana verdiği ikişer geniş daire mali durumumuzu epeyce rahatlatmıştı. Sen iyi misin Müştak? Su muhallebisinin parlak beyaz zemininde yaptığım zaman yolculuğu detay okuma ustası Şaziye'nin sesiyle dağılıverdi. Tuhaf bir halim var. Lacivert çerçeveli gözlüklerinin ardında benim için endişelenen gözleri bir an bile yüzümden ayrılmamıştı. Nasıl tuhaf bir halim var dedim bakışlarımı kaçırarak. Yok canım, görüyorsun işte, iyiyim. Boşlukta gezinen bakışlarım kaçacak yer olmadığı için Şaziye'nin anlamaya uğraşan mantıklı gözleriyle buluştu yeniden. O anda münasebetsiz bir anı düşüverdi hafızama. Bahçedeki kocaman manolya ağacı. Altında Şaziye ile ben. 8 yaşında olmalıyız, belki daha küçük. Çinili havuzda yapraklar. Manolya ağacının gölgesinde Şaziye'yi öpmüştüm. Sonra çok utanmıştım. Annem de durumu çakmış mıydı ne? Şaziye senin kardeşin. Kardeşler birbirini... Böyle bir uyarı geldi mi yoksa her fırsatta kendini suçlamayı en büyük zevk edinen benliğimin başka bir mazoşist eğlencesi miydi bu? Bilmiyorum. Ama şimdi yerinde alt kattaki kiracımın mutfağı bulunan manolya ağacının koyu gölgesinde Şaziye'nin dudaklarına acemi bir öpücük kondurduğumu, onun da karşı koymadığını çok iyi hatırlıyorum. Şaziye de hatırlıyor muydu acaba? Niye gülüyorsun dedi teyze kızım, hiç de kızgın olmayan bir sesle. Aklına ne geldi? Yüzüm utançtan kıpkırmızı olmuştu herhalde. Ne cevap verecektim ben şimdi? Hiç desem asla kabul etmez ama senin ilk öptüğüm kız olduğunu hatırladım aslına bakarsan. Daha sonra ergenlik çağımda birkaç kez de rüyamda. Tabii bunları da söyleyemezdim. Rahmetli anneannemiz yardımıma yetişti. Şu sizin su muhallebesi tartışmanızı hatırladım. Anneannemle diyorum, üşenmeyip ikiniz de muhallebi yapmıştınız ya. Nihayet kara gözlerindeki kaygı kayboldu. Çocuksu bir gülümseyiş yayıldı. Botoksla kalınlaştırılmış, göze batmayan bir rujla canlandırılmış dudaklarına. Yılbaşı gecesi neredeyse 40 yıl önce. Hayranlıktan öte şaşkın bir tavırla mırıldandı. Nasıl hatırladın be Müştak? Öyle ya, geçici hafıza kaybı olan birinin bu kadar eski bir olayı hatırlaması sıra dışı bir durumdu. Hayal kırıklığımı fark etmişti. Yani olayı bizzat yaşayan biri olarak ben bile diye toparlamaya çalışıyordu ki bakışları ayaklarıma kaydı. Müştak, ayağında çorap yok, üşümüyor musun? Söyledim ya, Şaziye'den hiçbir şey kaçmaz diye. Yok, yok, iyiyim şimdi. Sen kapıyı çalarken ben de ıslak çoraplarımı yıkıyorum. Sokaktan az önce geldim de karda biraz iyi yürümek iyi gelir diye düşündüm. Ayakkabılar su almış. Şimdi anlaşıldı. Ben de nereye gitti bu adam deyip duruyordum. Bu gece iki kere indim dairene. Bu üçüncüsü. Eğer bu sefer de bulamasaydım, bendeki yedek anahtarınla kapıyı açıp içeri girecektim. Hala elinde tuttuğu muhallebi kasesine uzandım. Özür dilerim, yorulmuşsun. Hiç zahmet etmeseydin. Kaseyi bana verdi. Eğer kafamı yeniden karıştıracak o sözleri söylemeseydi, teşekkür ederek teyze kızını uğurlayacak, sonra daireme çekilip büyük sorunumla baş başa kalarak kendi kendimi yemeği sürdürecektim. Sadece su muhallebisi getirmek için çalmadım kapını. Öğleden sonra beni aramışsın. Öğleden sonra mı? Ben kimseyi aramadım ki. Yoksa geçici hafıza kaybı yaşadığım zaman mı? 4 gibi falan. Belki de bilinçaltım Nusret'i öldürmeye karar verdiğinde Şazi'ye engel olsun diye çevirmiştim numarasını. O anlarda tümüyle kaybetmiyordum kendimi demek. Ama teyze kızına ulaşamamışım anlaşılan. Hastalarım vardı, telefonun sesini kısmıştım. Eve dönerken gördüm aradığını. Öyle sık sık aramazsın beni. Şu apartmanda birlikte oturuyoruz. Ancak birkaç kez çalmışsındır kapımı. Neyse, merak ettim işte, bir şey mi oldu? Neler olmadı ki? Hafıza kaybı yaşadığım o karanlık anlarda birini öldürdüm. O karanlık anları yaşamama neden olan birini, Nusret'i. Daha doğrusu onun 21 yıl sonraki halini. Müştak, Müştak, iyi misin? İrkilerek toparlandım. İyiyim, iyiyim, hiçbir şeyim yok. Soğuktan sıcağa girince insan böyle oluyor. Biraz sersemledim. Seni aradığımın farkında değilim. Yanlışlıkla adının yazılı olduğu tuşa basmış olmalıyım. Ama daha ağzımdan bu sözler dökülürken yaptığım mühim yanlışın farkına vardım. Şaziye yarın Nusret'in öldürüldüğünü öğrenince aradaki bağlantıyı hemen kuracaktı. Kuracak mıydı? Şaziye meşgul bir kadındı. Bu konuyla mı uğraşacak? Ama o meşgul kadının evindeki Siyam kedisinden sonra yeryüzünde dert edindiği tek varlık bendim. Sonra mı dedim. Hadi haksızlık etmeyelim, belki Kleopatra adındaki o pisicikten daha çok umursuyordu teyze oğlunu. Hayır, Şaziye içinde benim de olduğum bu konuyu atlamazdı. Atlamazdı da ben ona ne diyecektim? Yine bir hafıza kaybı yaşamadın değil mi? İşte doğrudan girdi konuya. Yok yok, henüz hiçbir şey anlamadı. Sadece kuşkulanıyor ama anlayacak. Ne yapayım yani, olanı biteni anlatayım mı şimdi? Şaziyeciğim, aslında ben de seninle konuşmak istiyordum. Biliyor musun, bu öğleden sonra ben bir cinayet işledim. Doğru, polise gider. Gider mi? Şaziye'nin bakışlarının ardından yatan düşüncenin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştım. Boşuna çaba, sadece derin bir endişe okuyabildim üzüm karası gözlerinde. Belki de polise gitmezdi, belki de manolya ağacının altındaki o ilk öpücük, belki de Nusret'i beklediğim gibi o da beni. Saçmalama, aşk da nereden çıktı? O senin kardeşin, eğer polise gitmezsek bu seni korumak. Müştak, neden soruma cevap vermiyorsun? Öğleden sonra sıra dışı bir şey olmadı değil mi? Düşünmeyi filan kestim. Bütün dikkatimi olanları çözümlemeye çalışan sevgili psikiyatrıma verdim. Hayır. Bakışlarımı cesurca yüzüne diktim. Kendimden emin tekrarladım. Hayır. Dedim ya, olmadı. Yanlışlıkla aramışım seni. İnanmadı. Kesinlikle inanmadı ama nedense ısrar da etmedi. İyi o zaman. Ama sesindeki bu işte bir bit yeniği var ya, vurgusu açıkça belli oluyordu. Hadi içeri gir, üşüyeceksin bu çorapsız ayaklarla. Çorapsız ayaklarla. Şefkati de elden bırakmıyordu. Çok müşfik bir kız bu Şaziye. Keşke onun gibi bir kızım olsaydı derdi annem. Müşfik teyze kızımı böyle kapıdan göndermeyi Kendime yediremedim. Artık ne düşündüğünü anlamak istediğimden filan değil, karlar altındaki bu şehirde, bu duyarsız dünyada, bu anlamını çoktan yitirmiş hayatta, benim için kaygılanan tek kadının Şaziye olduğunu bildiğim için. İçeri gelseydin dedim sevimli olmaya çalışarak, çay yapardım sana. Gözlerinden alıngan bir ışık geçti, sokaktaki karın ölgün şavkıması gibi yüreğime işleyen soğuk bir ışık. Sana ne demiştim Müştak? İçinden gelmeyen şeyleri yapma. Dakikalardır kapının önünde dikiliyorum, içeri gel demedin. Nezaket olsun diye kimseyi evine çağırma. Çağırdığın kişiye de kendine de bu kötülüğü yapma.